1. Kuru sel yataklarında, kıraç yarlarda tilkinin av bulması büyük bir sabır istiyordu. Aç tilki bir bakıyorsunuz, toprak kazıcı bir kemirgeni yakalamak çabası içinde, sağa sola, sıçraya sıçraya ortalıkta dört dönüyor, bir bakıyorsunuz, bir geleni yuvasını büyük bir hırsla kazıyor, bir bakıyorsunuz, eski bir sel çukurunun bir köşesine sinmiş, ufak bir tarla sıçanını bir pençe vuruşla öldürmek için onun açığa çıkmasını sabırla, bıkmadan, usanmadan bekliyordu. Karnını doyurmak için yollara düşmüş aç tilki, geniş bozkırda yönünü hiç şaşırmadan, hem korkarak hem de oraya gitmekten kendini alamayarak, ta nerelerden beri yavaş yavaş yaklaşıyordu demir yoluna doğru. Rüzgarların alıp götürdüğü kara dumanları ve burun gıcıklayıcı acı sis kokularını savura savura, karşılıklı iki yönden gelip giden trenlerin toprağı ta dipten sarsarak geçtiği demiryolu, engin bozkırı toprak bir setin üzerinden düzgün koyu bir çizgi halinde bir baştan bir başa aşıyordu. Akşam üzeri tilki, demiryolu boyunca sıralanıp giden telgraf direklerinden birinin yakınında, küçük bir yarın dibindeki bir küme, gür, uzun yapraklı, kurumuş kuzu kulağı otunun arasına girdi. Tohum yüklü, koyu kırmızı ot saplarının dibine, kızıla çalan sarı bir yumak olup yattıktan sonra kulaklarını sinirli sinirli oynatarak alçaktan esen yelin ölü yapraklarda çıkardığı hışırtıyı dinleyerek gecenin gelmesini beklemeye koyuldu. Yalnız ot sapları değil, telgraf direkleri de bıktırıcı sesler, iniltiler çıkarıyordu. Fakat tilki korkmuyordu direklerden. Çünkü onlar yerlerinde kıpırdamadan duruyorlar, o kaçmaya başladığı zaman arkasından kovalamaya kalkmıyorlardı. Tilki buraya çok seyrek ancak iyice aç kaldığı zamanlar gelirdi. Trenlerin geçmediği saatlerde çığ yuvarlanmasından sonraki ölü sessizliği kaplıyordu ortalığı. Bu yoğun sessizlik sırasında tilki, alacakaranlığın çöktüğü bozkırdan yükselen, kaynağı belirsiz seslere, güçlükle işitilebilen çıtırtılara kulak kabartıyordu. Bunlar belki de hava akımlarının oyunu, iklimin yakında değişeceğinin açık belirtisiydi. İçgüdüsüyle bu değişikliği sezen hayvan, kıpırtısız yattığı yerde acı acı inlemek, bütün canlı yaratıkların felaketi demek olan bu değişiklikten dolayı sızlanmak istiyordu. Fakat içindeki açlık, doğanın bu uyarıcı seslenişinin açığa çıkmasını önlüyordu. Tilkici çok koşmaktan ötürü sızım sızım sızlayan patilerini yalarken, usul usul çenelemekten başka bir şey yapamıyordu. Akşam üzerleri soğukların çıktığı günlerdi bunlar. Çünkü güz mevsimi geliyordu. Geceleri toprak birdenbire soğuyor, şafağa doğru bütün bozkırı az sonra eriyecek olan bembeyaz bir kırağı örtüsü kaplıyordu. Bozkır yırtıcıları için kıtlık döneminin, kederli günlerin başlangıcıydı bu mevsim. Bozkır'da zaten kıt bulunan küçük av hayvanlarının bir bölümü sıcak ülkelere göçmüş, bir bölümü inlerine çekilmiş, bir bölümü de kumluk yerlere sığınmışlardı. Şimdi tilkiler bozkırın dört bir yanına dağılarak canlarını dişlerine takma pahasına av arıyorlardı. O yılın yavruları boy atıp serpilmişler, kendi başlarının çaresine düşmüşlerdir. Henüz çiftleşme dönemi onlar için ileridedir. Kışın soğuk günlerinde tilkiler dört bir yandan toplanıp bir araya gelirler, yeni tanışmalar başlar. Dişiler yüzünden erkek tilkiler arasında aman ne kapışmalar olur. Gecenin bastırmasıyla birlikte aç tilki yarın dibinden çıktı. Çevreyi dinleyerek bir süre bekledi, sonra demir yolunun bir öte yanına, sonra yeniden bu yanına koşa koşa geçmeye, yolcuların vagon pencerelerinden attığı yemek artıklarını aramaya başladı. Toprak setin yamaçlarına düşen türlü türlü nesneleri tek tek koklaması, bu arada yiyecek bir şeyler bulabilmek için bir hayli dolaşması gerekti. Tren yolunun iki yanı yırtılıp atılmış kağıtlarla, gazete topaklarıyla, kırık şişelerle, sigara izmaritleriyle, eğilip bükülmüş konserve kutularıyla, pis pis kokan hiçbir işe yaramaz öteberiyle doluydu. Hele sağlam kalmış şişelerin ağzından öyle pis kokular yayılıyordu ki, zavallı tilki yakından şöyle bir koklayınca hemen başı dönmeye başlıyordu. Tilki böyle birkaç şişe kokladıktan sonra bir daha içki şişelerine yaklaşmamayı öğrendi. Onlardan birini görünce burnundan tıslayarak hemen oradan uzaklaşıyordu. Ama bunca çabayı göze aldığı, korkusunu yenerek yaklaştığı bu yerlerde aradığı yiyeceği bulamıyordu bir türlü. Gene de karnını doyuracak bir şeyler bulur umuduyla oradan ayrılamıyor, demir yolunun bir o yanına bir bu yanına geçerek aramasını sürdürüyordu. Fakat ansızın sanki bir baskına uğramış ya da apansız yakalanmış gibi ön ayağını havaya kaldırarak olduğu yerde dondu kaldı. Raylar arasındaki bu kıpırtısız duruşuyla puslu ayın ölgün ışığına karışıp giden bir hayale benziyordu. Bekleyiş içinde kulak kabarttığı uğultu hemen kaybolmadı. Hemen kaybolamazdı çünkü çok uzaklardan gelen bir uğultuydu bu. Tilki oradan gitmekle gitmemek arasında ayağının birinden öbürüne basarak yavaş yavaş ilerledi. Sonra birdenbire hızlandı, açlığını bastıracak bir şey bulma umuduyla settin yamaçlarında koşmaya başladı. Demir şakırtıları, yüzlerce tekerin ray kenetlerinde çıkardığı korkunç gürültüler gitgide artarak yaklaşmakla birlikte tilki aradığı yiyeceği az sonra rastlayacağını hissediyordu. Böyle bir süre daha oyalanması hayvancağızın ışık çevresinde dönüp duran bir pervanenin birdenbire çırpınmaya başlamasına benzeyen bir hareketiyle son buldu. Arka arkaya bağlanmış iki lokomotifin ışıkları dönemeçten ansızın şarkıyıp da öndekinin ışıldakları bozkırın ölü kuruluğunu tüm acımasızlığıyla ortaya çıkararak göz kamaştırıcı bir parıltıyla ilerisini ışıl ışıl aydınlatınca zavallı tilki neye uğradığını şaşırdı, olduğu yerde kıvır kıvır dönmeye başladı. O sırada tren olanca korkunçluğuyla üzerine doğru geliyordu. Dumanın acı kokusu, toz toprakla birlikte güçlü bir rüzgar esti lokomotiften. Tilki bir anda kendini yana attı, arada bir arkaya bakarak korkusundan yere yapışarak oradan hızla uzaklaştı. O böyle kaçarken ışıklı canavar da uğultular arasında ilerliyor, tekerlerini takırdatıyordu. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra tilki biraz durup soluk aldı. İçinden yeniden demir yoluna yaklaşmak, açlığını biraz olsun gidermek isteği kıpırdanıyordu. Ama raylar üzerinde koşturan iki lokomotifin çektiği başka bir katar onu bu niyetinden alıkoydu.